Kitabın adı Beddağlar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyni. 43. ayrım. Papalık sarayının dışında soluk almadan konuşuyor. Katedral meydanında güvercin sürülerinin turistlerin arasında gezinir, bilezikler, sahte saatler satan, rengarenk tunikli Afrikalı sokak satıcılarının bir elma sandığına oturmuş, akustik gitarıyla Bohemian Rhapsody'yi çalan, genç, gözlüklü müzisyenin önünden geçerken, ağzından bütün azizlerin, papaların, kardinallerin adları dökülüyor. Amerika ziyaretinden aklımda böylesine konuşkan bir peri kalmamış. Onun içinde bir geciktirme taktiği uyguladığı duygusuna kapılıyorum. Asıl yapmak istediği, yapacağımız şeyin etrafında dönüp duruyoruz. Bütün bu sözcüklerde bir köprü sanki. Ama yakında bir gerçek köprü göreceksin diyor. Herkes geldiğinde. Hep birlikte Pont du Gard'a gideceğiz. O köprüyü biliyor musun, hayır mı? Alala, c'est vraiment merveilleux. Çevirenin notu. Gerçekten muhteşemdir. Romalılar 1. yüzyılda Ör'den Nimes'e su nakletmek için yapmışlar. Tam 50 kilometre. Bir mühendislik başyapıtı peri. 4 gündür Fransa'dayım. 2 gündür de Avignon'da. Peri ile birlikte kapalı, serin bir Paris'ten trene bindik ve aydınlık, tertemiz bir gökyüzüne, ılık bir esintiye, ağaçlarda cıvıldayıp duran bir Ağustos böceği korosunun ortasına indik. İstasyonda bavulumu indirmek için delice bir koşuşturma başladı. Neredeyse başaramıyordum. Trenden son anda tam kapılar arkamdan vızıldayarak kapanırken atladım. Babaya nasıl 3 saniye farkla kendimi ta Marsilya'da bulmaktan kurtulduğumu anlatmayı zihnime yazdım. Abdullah nasıl diye sordu Peri Paris'te taksiyle Charles de Gaulle Havalimanı'ndan onun dairesine giderken. Malum yolculuğun daha ileri bir aşamasında dedim. Baba artık bir bakım evinde. Kuruma yaptığım ilk keşif gezisinde yönetici Penny, uzun boylu, çilek rengi saçlı, narin bir kadın bana etrafı gezdirirken o kadar da kötü değil diye düşündüm. Sonra şöyle dedim, o kadar da kötü değil. Temiz, bahçeye bakan pencereleri olan bir yerdi. Penny bahçede her çarşamba saat 4:30'da çay partisi verildiğini söyledi. Lobide hafif bir tarçın ve çam kokusu vardı. Artık isimleriyle bildiğim personel, yardımsever, sabırlı, işinin ehli görünüyordu. Gözümün önünde hep harabeye dönmüş, yüzleri, kıllı çeneleriyle, salyalarını akıtarak kendi kendine konuşan, gözleri televizyon ekranına çivili ihtiyar kadınlar canlanırdı. Oysa gördüğüm huzurevi sakinlerinin çoğu o kadar da ihtiyar değildi. Çoğunun tekerlekli iskemleye bile ihtiyacı yoktu. Galiba daha kötüsünü bekliyordum dedim. Öyle mi dedi beni, şirin, profesyonel bir gülüşle. Sizi gücendirdim, özür dilerim. Hiç de değil, insanların kafalarındaki bu tür yerlere ilişkin imgelerin tamamen bilincindeyiz. Öte yandan diye ekledi, omzunun üstünden daha temkinli ve özenli bir ses tonuyla. Burası kurumumuzun yardımla yaşam sürdürülen bölümü. Babanız hakkında verdiğiniz bilgilerden hareketle, burada rahat edeceğinden emin olmadığımı söylemeliyim. Sanırım bellek bakım ünitesi ona daha uygun olacak. İşte geldik. Kapıyı bir anahtar kartla açıp bizi içeri aldı. Bu kilitli birim ne tarçın kokuyordu ne de çam. İç organlarım büzüşüverdi. İlk içgüdüm hemen dönüp buradan çıkmaktı. Penny eliyle kolumu tutup sıktı. Yoğun bir şefkatle yüzüme bakmaktaydı. Turun geri kalanını güç bela, devasa bir dalga misali bastıran suçluluk duygusuyla tamamladım. Avrupa'ya hareketimden bir gün önce babayı görmeye gittim. Yardımlı yaşam bölümünün lobisinden geçerken, telefonlara cevap veren Guatemalalı Carmen'e el salladım. Ortak toplantı salonunu dolduran huzurevi sakinleri, gayet resmi bir edayla konser vermekte olan lise öğrencilerinden kurulu yaylı sazlar dörtlüsünü dinlemekteydi. Ardından bilgisayarların, kitaplıkların ve domino tahtalarının bulunduğu çok amaçlı salondan ilan tahtasının önünden geçtim. Üzeri dizi dizi yararlı öneriler ve duyurularla doluydu. Soyanın kötü kolesterolünüzü düşürebileceğini biliyor muydunuz? Bu salı saat 11'deki bulmaca ve mütalaa saatini kaçırmayın. Kilitli bölüme girdim. Kapının bu yanında çay partileri, bingolar yoktu. Burada hiç kimse güne tai chi yaparak başlamıyordu. Babanın odasına girdim ama odada değildi. Yatağı yapılmıştı, televizyonu kapalıydı. Başucu sehpasında yarım bardak su duruyordu. Azıcık rahatlamıştım. Babayı o hastane yatağında yan yatmış, ellerini yastığın altına sokmuş, çukura kaçmış gözlerle anlamsızca bana bakarken bulmaktan nefret ediyordum. Babayı eğlence odasında, bahçeye açılan camın önünde buldum. Tekerlekli iskemlesine gömülmüştü. Üzerinde pazent pijaması, başında gazeteci çocuk kepi vardı. Kucağına, Penny'nin parmaklama önlüğü dediği şey yayılmıştı. Üzerinde babanın boncuk geçirebileceği ipler, açıp kapamaktan hoşlandığı düğmeler vardı. Penny'nin dediğine göre parmaklarını işlevsel tutmaya yarıyordu. Yanağını öptüm. Yanına bir iskemle çektim. Biri onu tıraş etmiş, saçlarını da ıslatıp taramıştı. Yüzü sabun kakıyordu. Evet, büyük gün geldi dedim. Yarın Peri'yi ziyarete Fransa'ya gidiyorum. Sana söylemiştim, hatırlıyor musun? Baba gözlerini kırptı. Daha felç geçirmeden, içe kapanmaya, uzun, derin sessizliklere dalmaya, kederli bir surat takınmaya başlamıştı bile. Felçten beri yüzü bir maskeye dönüştü. Ağzı yamuk, asla gözlerine ulaşmayan, kibar bir tebessümcükle sonsuza kadar dondu. Felçten bu yana tek kelime etmedi. Bazen dudakları aralanıyor. Soluk vermeyi andıran boğuk bir ses çıkarıyor. Ah! Sonunu, tizleştirme biçimi, şaşırdığını ya da söylediğim bir şeyin içinde küçücük bir tepkiyi tetiklediğini düşündürüyor. Paris'te buluşacağız. Sonra trenle Avignon'a ineceğiz. Fransa'nın güneyinde bir kent. 14. yüzyılda papaların yaşadığı yer. Dolayısıyla görülecek epeyce şey var. Ama asıl önemli kısmı, Peri çocuklarına ziyaretimden söz etmiş. Avignon'da hepsi bize katılacak. Baba gülümsemeyi sürdürdü. Tıpkı geçen hafta Hector onu görmeye geldiğinde yaptığı, ona San Francisco Devlet Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar ve Klasik Yunan ve Latin Edebiyatları Fakültesine yolladığım başvuru formumu gösterdiğinde yaptığı gibi. Yeğenin Isabel'in kocası Albert'in Provence'da Le Beau adındaki kasabanın yakınında bir sayfiye evleri varmış. İnternetten baktım baba. İnanılmaz güzellikte bir kasaba. Alpil dağlarının kireç taşı zirvelerine kıvrılmış. Oradaki bir ortaçağ şatosunun kalıntılarını gezebiliyor, tepeden düzlükleri meyve bahçelerini seyredebiliyorsun. Bol bol resim çekecek, dönünce de sana göstereceğim. Yakınımızda bornozlu yaşlı bir kadın, halinden memnun bir tavırla, bir parçalı bulmacayla uğraşmaktaydı. Bir sonraki masada oturan kabarık aksaçlı kadınsa elindeki çatalları, kaşık ve bıçakları, gümüş takımların konduğu çekmeceli kutuya yerleştirmekle meşguldü. Köşedeki geniş ekranlı televizyonda bilekleri birbirine kelepçelenmiş Ricky ile Lucy tartışıyordu. Baba ah dedi. Yeğenin Alan'la karısı Anna 5 çocuklarıyla birlikte İspanya'dan gelecekler. Hepsinin adını bilmiyorum ama çabucak öğreneceğimden eminim. Peri'yi gerçekten mutlu edense öteki yeğenin, Peri'nin en küçük oğlu Terry'nin de geliyor olması. Onu yıllardır görmemiş, hiç konuşmamışlar. Terry, Afrika'daki işinden dinlenme izni alıp uçağa atlayacak. Velhasıl kocaman bir aile buluşması olacak. Daha sonra gitmek üzere ayağa kalkınca bir kez daha yanağından öptüm. Yüzümü yüzüne bastırıp biraz oyalandım. Beni çocuk yuvasından almaya gelişini anımsadım. Sonra ikimiz birlikte annemi işten almak üzere Deni'nin yerine giderdik. Localardan birine oturup annemin mesai bitiş kağıdını imzalamasını beklerdik. Lokanta müdürünün bana her seferinde ikram ettiği dondurma topunu yerken bir yandan da babaya o gün yaptığım resimleri gösterirdim. Her birine nasıl da sabırla, dikkatle, uzun uzun bakar, başını onaylarcasına sallardı. Babanın yüzünde malum gülümsemesi belirdi. Ah, az kaldı unutuyordum. Eğildim, geleneksel vedalaşma ayinimizi tekrarladım. Parmak uçlarımı yanaklarında, kırışmış alnında, şakaklarında, seyrelmiş kır saçlarında, kafatasının sert, kabuklu yüzeyinde, kulaklarının arkasında gezdirdim. Bütün kötü rüyaları kafasından yolup attım. Görünmez çuvalı açtım. Kabusları içine attım. Ağzını büzüp ipini bağladım. İşte oldu. Baba gırtlağından bir ses çıkardı. Mutlu rüyalar baba. 2 hafta sonra görüşürüz. O anda kafama dank etti. Daha önce hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştık. Uzaklaşırken babanın gözleriyle beni izlediğine dair kesin bir duyguya kapıldım. Ama dönüp baktığımda başını öne eğmiş, parmaklama önlüğünün düğmelerinden biriyle oynamaktaydı. Peri şimdi Isabel'le Albert'in evinden söz ediyor. Bana resimlerini gösterdi. Luberon tepelerinde, Provence tarzı, taştan yapılma, yenilenmiş, nefis bir çiftlik evi. Ön kapının dışında meyve ağaçları ve bir çardak. İçeride pişmiş tuğladan bir zemin ve açıkta duran kirişler. Sana gösterdiğim resimde görülmüyor ama harika bir manzarası var. Vaklüz dağlarına bakıyor. Hepimiz sığacak mıyız? Bir çiftlik evine göre fazla kalabalığı sanki. Plus on de fou, plus on rit diyor. İngilizcesi neydi? Nerede çokluk? Orada mutluluk. Orada bolluk. Ah voilà, c'est ça. Çevirinin notu. Ah evet, aynen öyle anlamında. Peki ya çocuklar? Onlar nerede? Peri. Yüzünü inceliyorum. Efendim. Göğsündeki soluğu uzun uzun boşaltıyor. Artık verebilirsin. Başımı sallıyorum. Ayaklarımın arasındaki el çantasına uzanıyorum. Onu aylar önce babayı bakım evine götürdüğümde bulmam gerekirdi ama babanın eşyalarını toplarken koridordaki dolabın üzerinde duran 3 bavulun en tepesindekini aldım ve babanın bütün giysilerini içine sığdırmayı başardım. Ebeveynimin yatak odasını boşaltacak gücü epeyce sonra buldum. Eski duvar kağıdını söktüm, duvarları yeniden boyadım. Geniş yataklarını, annemin oval aynalı tuvalet masasını odadan çıkardım. Babamın dolaptaki takım elbiselerini, annemin bluzları ile elbiselerini plastik kılıflara koydum. Birkaç seferde yardım kurumuna götürmek üzere garaja yığdım. Çalışma masamı onların odasına taşıdım. Orayı şimdi ofis niyetine kullanıyorum. Sonbaharda okul başladığı zaman da çalışma odam olacak. Yatağımın ayak ucundaki sandığı da boşalttım. Eski oyuncaklarımın, çocukluk giysilerimin, ayağıma çok küçük gelen sandaletlerim ve tenis ayakkabılarının tamamını bir çöp torbasına tıktım. Annemle babam için kendi elimle yaptığım bütün o doğum günü, babalar günü, anneler günü kartlarını görmeye dayanamıyordum. Geceleri onların ayaklarımın ucunda olduğunu bilerek uyumama olanak yoktu. Çok fazla acı vericiydi. Koridordaki dolabı temizlerken, kalan 2 bavulu da alıp garaja koymak istediğimde birinin içinden bir tıkırtı geldi. Fermuarını açtım ve kalın ambalaj kağıdına sarılı bir paketle karşılaştım. Üzerine bir zarf bantlanmıştı. Zarfta İngilizce olarak şu sözcükler yazılıydı. Kız kardeşim Peri'ye. Babanın el yazısını hemen tanıdım. Abe'nin kebap evinde çalıştığım günlerde ben siparişleri alınca oturduğu otomatik kasada bunları hemen not ederdi. Şimdi paketi Peri'ye veriyorum. Açılmamış bir halde. Kucağındaki pakete bakıyor. Parmaklarını zarfın üzerindeki sözcüklerde gezdiriyor. Irmağın karşısında kilisenin çanları çalmaya başlıyor. Suyun kenarından fırlamış bir kayaya tünemiş olan kuş, ölü bir balığın iç organlarını koparmakta. Peri çantasını karıştırıyor. İçinde bir şey arıyor. J'ai oublié mes lunettes diyor. Okuma gözlüğümü yanıma almayı unutmuşum. Benim okumamı ister misin? Zarfı paketten ayırmayı deniyor ama bugün elleri için hiç de iyi bir gün değil. Bir süre uğraştıktan sonra paketi bana doğru uzatıyor. Zarfı koparıp alıyorum. İçindeki katlanmış notu çıkarıyorum. Farsça yazmış. Ama okuyabilirsin değil mi diyor Peri. Kaşları kaygıyla çatılmış. Tercüme edebilirsin. Elbette derken, içime minicik bir gülümsemenin ve babanın beni arabayla her salı üşenmeden götürdüğü Campbell'daki Farsça dersleri için, geç de olsa, bir minnetin yayıldığını hissediyorum. Şu an onu üstü başı yırtık pırtık, yolunu yitirmiş, sendeleyerek çölde ilerlerken tahayyül ediyorum. Arkasında bıraktığı yol, hayatın ondan kopardığı, aldığı binlerce parlak parçacıkla dolu. Bir hışım esen rüzgara karşı pusulayı sıkıca tutuyorum. Kağıda karalanmış 3 cümleyi Peri'ye okuyorum. Bana kısa sürede boğulup gideceğim sulara girmem gerektiğini söylüyorlar. Doğruca suya girmeden önce kıyıya senin için bunu bırakıyorum. Onu bulman için dua ediyorum kardeşim. Böylece boğulmadan önce yüreğimden ne geçtiğini bileceksin. Bir de tarih var. Ağustos 2007. 2007 Ağustos'u diyorum. İlk teşhisin konduğu tarih. Peri'den haber almamdan 3 yıl önce. Peri başını eğiyor. Elinin tersiyle gözlerini kuruluyor. Yanımızdan 2 kişilik bisikletleriyle genç bir çift geçiyor. Kız, sarışın, pembe yüzlü, incecik. Önde. Kıvrım kıvrım rasta saçları, koyu esmer teniyle, oğlan arkada. Birkaç adım ötemizde çimlerin üzerinde siyah deri şortlu, yeni yetme bir kız cep telefonuyla konuşuyor. Öbür eliyle de kömür rengi küçücük bir teryerin kayışını tutuyor. Peri paketi bana veriyor. Kağıdını yırtıyorum. İçinden eski, teneke bir çay kutusu çıkıyor. Kapağında uzun, kırmızı tunikli, sakallı bir Hintlinin solmuş resmi var. Elindeki dumanı tüten çay fincanını bir sunu gibi tutmakta. Fincandan çıkan buhar solmuş. Kırmızı tuniğin ise büyük kısmı pembeleşmiş. Mandalı kaldırıp kapağı açıyorum. İçi her renkte, her biçimde kuş tüyleriyle dolu. Kısa, koyu, yeşil tüyler, uzun, kara saplı, kızıl tüyler. Muhtemelen bir yaban ördeğinin yer yer açık mora çalan, şeftali rengi tüyü. Alt tarafı koyu lekelerle dolu, kahverengi tüyler. Ucunda iri bir göz bulunan yeşil bir tavus kuşu tüyü. Periye dönüyorum. Bunun ne anlam taşıdığını biliyor musun? Peri çenesi titreyerek başını yavaşça sallıyor. Kutuyu benden alıp içine bakıyor. Hayır diyor. Tek bildiğim Abdullah'la birbirimizi kaybettiğimizde bunun ona benden çok daha derin bir acı verdiği. Ben şanslıydım. Yaşımın küçük olması beni korudu. Je pouvais oublier. Unutma lüksüm vardı. Onun yoktu. Tüylerden birini kaldırıyor, bileğine sürtüyor. Ansızın canlanıp uçmasını beklercesine tüyü süzüyor. Bu tüyün önemini, öyküsünü bilmiyorum ama Abdullah'ın beni düşündüğü anlamına geldiğini biliyorum. Bunca yıldır beni hep hatırlamış. O sessizce ağlarken kolumu onun omzuna doluyorum. Güneşe batmış ağaçları, önümüzden köprünün altından akıp giden nehri seyrediyorum. Şu çocuk şarkısındaki köprünün. Aslında yarım bir köprü bu. Özgün kemerlerinden yalnızca dördü ayakta. Irmağın ortasında bitiveriyor. Uzanmış, öteki yarısıyla birleşmeye çalışmış ama ulaşamamış sanki. O gece otelde yatakta yatıp penceremizde asılı duran şişko dolunayı dürtükleyen bulutları izliyorum. Aşağıda ökçeler kaldırım taşlarında çınlıyor. Kahkahalar, gevezelikler, küçük motosikletlerin patpatları. Sokağın karşısındaki lokantadan tepsilerdeki bardakların şıngırtısı geliyor. Bir piyanonun tıngırtısı döne kıvrıla cama, oradan da kulaklarıma ulaşıyor. Yan dönüyor, yanımda sessizce uyuyan periye bakıyorum. Bu ışıkta yüzü solgun. Çehresinde babayı görüyorum. Bundan böyle periye her bakışımda babamı bulacağımı biliyorum. Peri benim kanımdan, canımdan. Yakında çocuklarıyla, çocuklarının çocuklarıyla tanışacağım. Kanım onların da damarlarında akıyor. Yalnız değilim. Ani bir mutluluk dalgası beni hazırlıksız yakalıyor. Damla damla içime aktığını hissediyorum ve gözlerim minnetle, umutla yaşarıyor. Uyuyan periyi seyrederken aklıma babayla yatma vakti oynadığımız oyun geliyor. Kötü rüyaların çıkarılıp atılması, güzel rüyaların verilmesi. Ona en sık verdiğim rüyayı anımsıyorum. Periyi uyandırmamaya özen göstererek üstüne doğru eğiliyor, elimi usulca alnına koyuyorum. Kendi gözlerimi de yumuyorum. Güneşin pırıl pırıl aydınlattığı bir öğle sonrası. Onlar yine çocuk, ağabeyle kız kardeşi, gencecik, parlak gözlü ve gürbüzler. Uzun otlarla kaplı bir düzlükte, çiçeğe durmuş bir elma ağacının gölgesine uzanmışlar. Sırtlarına değen otlar ılık. Tepedeki tomurcuk şöleninden süzülen güneş yüzlerini ısıtıyor. Mahmur, memnun, yan yana yatıyorlar. Oğlan başını kalın bir kökün sırtına dayamış. Kızın başının altında ağabeyinin katlayıp koyduğu ceket var. Yarı kapalı göz kapaklarının arasından bir dala konan kara tavuğu izliyor. Serin hava, soluğunu yaprakların arasından aşağıya doğru üflüyor. Kız, ağabeyine, can yoldaşına bakmak için başını çeviriyor ama oğlanın yüzü fazla yakın. Bu yüzün tamamını göremiyor. Yalnızca alnının alt kısmını, burun çıkıntısının başladığı yeri, kıvrık kirpiklerini görebiliyor. Ama aldırmıyor. Onun, ağabeyinin, yanında, yakınında olduğu sürece mutlu. Uykuya yavaşça teslim olurken, mutlak bir dinginlik girdabının onu yuttuğunu hissediyor. Gözlerini kapıyor ve uykuya dalıyor. Tasasız, içi rahat, her şey dupduru ve ışıl ışıl. Üstelik hepsi aynı anda. Teşekkür. Teşekkürlere geçmeden önce değinmek istediğim birkaç lojistik konu var. Şadbağ köyü kurgusal. Gerçi Afganistan'ın bir yerlerinde bu isimde bir köyün bulunması da pekala mümkün. Ancak varsa bile oraya hiç gitmedim. Abdullah'la Peri'nin ortak ninnisi, özellikle de hüzünlü peri sözcükleri, büyük İranlı ozan, merhum Furuh Feruhzad'ın bir şiirinden esinlenme. Son olarak da bu kitabın adına kısmen ilham verenin William Blake'in o güzelim dadının şarkısı şiiri olduğunu belirteyim. Bu kitabın iki olağanüstü yol göstericisi ve yandaşı Bob Burnett ile Denon Howell'a teşekkürlerimi sunuyorum. Helen Heller, David Grossman, Lodi Hotchkiss size teşekkür ederim. coşkusu, sabrı, öğütleri için Chandler Crawford'a teşekkürler. Riverhead kitaplarındaki dostlara, Jane Mary, Kate Stark, Sarah Stain, Leslie Schwartz, Craig D. Burke, Ian Yantus ve adlarını saymadığım ama bu kitabı okurların eline ulaştırdıkları için derin bir şükran duyduğum daha pek çok insana sonsuz teşekkürler. Görev sahasının çok çok ötelerine geçen harika tahsih editörüm Tony Davis'e teşekkür ederim. Muazzam yeteneği, içgörüsü ve önsezileriyle, nazik rehberliğiyle editörüm Sarah McGrath'a sonsuz minnetimi belirtmek istiyorum. Kitabın şekillenmesine hatırlayamadığım kadar çok açıdan yardımcı oldu. Baskıyı hazırlama sürecinden hiç bu kadar büyük bir zevk almamıştım Sarah. Son olarak Susan Peterson Kennedy ile Jeffrey Klosky'ye bana duydukları güven ve sarsılmaz inanç için teşekkür ediyorum. Bütün dostlarım, ailemdeki herkes, her an yanımda, benim tarafımda olduğunuz, bana sabırla, güler yüzle, şefkatle katlandığınız için hepinize binlerce teşekkür. Her zamanki gibi güzel karım Roya'ya müteşekkirim. Sırf bu kitabın defalarca vücut bulan halini okuduğu, ayıkladığı için değil, gündelik yaşamımızı tek bir şikayet fısıltısı çıkarmadan sürdürdüğü, ben yazabileyim diye tüm yükü sırtlandığı için. Roya, sen olmasaydın bu kitap birinci sayfanın ilk paragrafında ölüp giderdi. Seni seviyorum. 43. ayrımın sonu. Sayfa 410. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitabın adı Vedalar Yankılandı. Yazarı Khaled Hüseyini. Kitabı seslendiren Nevin Zencirci. Seslendirme bitiş tarihi 13 Kasım 2013.